Ayrım 6, bölüm 6, aşka var, sayfa 91. İki gün sonra taşındığımız yüklerle dolu iki Land Rover'le menzilden ayrıldık. Eğer Bernard Bill kendi Land Rover'ini alıp bize eşlik etmeseydi, başarmamız çok daha zor olurdu. Rotamız Sefit Rud'u izleyerek dağlara gitmekti. Rudbar'dan hemen önce gördüğümüz bir hisara bakmak için durduk. Belki de haşhaşiler tarafından yapılmıştı. Hisar, Sefit Rud'un ortasındaki bir adadaydı. Çok fazla solda değildi ve oldukça küçüktü. Ana vadinin yanından geçip arkasında dolaşmaya çalışan işgalcilere ilk müdahaleyi yapacak bir organizasyonu barındırmak ya da haşhaşilerin genişlemesi sonucunda kuzey-güney bağlantısını kurmak için yapılmıştı. Fotoğrafını çektik ve daha yakın bir inceleme yapmak için nehri geçip geçmeme konusunda kararsız kaldık. Nehir derindi. Günün geri kalan kısmını ıslak elbiselerle geçirme fikri pek hoşumuza gitmedi. Ve hisar pek de önemli görünmüyordu. Çoğu zaman olduğu gibi Mike en cesurumuzdu ve arayıp tarayıp geçilmesi görece kolay bir nokta buldu. Mike bize dönüp de başka birinin gelmesine gerek olmadığını söylediğinde yarım yamalak bir azimle ayakkabılarımızı çıkarmaya çalışıyorduk. Zaman da azalıyordu ve hızlıca Land Rover'imize atlayıp yola koyulduk. Elbrus üzerindeki batı rotamız çok dik değildi ama nehrin havzasını geçer geçmez manzara şaşırtıcı bir şekilde değişti. Çıplak ve kırmızı kayaların yerine zengin bir bitki örtüsü görünmeye başladı. Başlarda biraz ağaçlık ve çalılık vardı ve sonra yol kıyıya yaklaştıkça kendimizi yemyeşil pirinç tarlalarının arasında yolculuk ederken bulduk. Yağmur da yağınca şaşkınlığımız büsbütün arttı. Sonra taş ve tahtadan yapılmış garip evler ve o ana kadar gördüklerimizden çok daha müreffeh çiftlikler gördük. Köylüler iyi giyimliydi. Sonrasında Rest'in yanındaki sol sahil yoluna ulaşınca tuğladan evlere bile rastladık. İlk gördüğümüz anda Hazar bize sıradan görünmüştü ve bu bizi hayal kırıklığına uğratmıştı. Akıllarda Hazar'ın koyu suları olan gizemli bir deniz olduğu yargısı vardı. Rusların düz şapkalı olduğu, esmer İranlıların sınır boyunca parmakları tetikte endişeyle bekledikleri, yüksek politbüro üyelerinin Rus tarafında vodka içip havyar yedikleri, İranlıların İran tarafındaki plajlarda güneşlendiği düşünülüyordu. Tüm bunların gerçekle bir ilgisi yoktu. Hazar, Bandar Pehlevi'nin donanma üssü burada olduğu için bir güvenlik bölgesiydi. Burası tatil resortuydu ve İran'ın Rivierası gibiydi. Öte yandan burası birinin hayal edebileceği en sıkıcı yerdi. Yalnızca iki özelliğinden etkilenmiştik. Yağmur, yılda 1500 milimetre. Ve İran'ın diğer bölgelerindeki kırmızı, kahverengi ve sarı tonlardaki bitki örtülerine hiç benzemeyen yeşil bitki örtüsüyle kaplı toprağıydı. Bu iç denizin kurşuni sularında yüzme planlarımız birden kaybolmuştu. Samiran düzlüğünün tozu daha soğuk bir yağmura neden oluyordu ve birbirimize sokulmuş bir halde oturup kırık taş döşeli yoldan geçen lastiklerin sesini dinliyorduk. Race'deki otelde yediğimiz öğlen yemeği kötüydü ama yeterince sigaramız vardı ve diğer ihtiyaçlarımızı yola çıkarken yanımıza almıştık. Richard ve ben arkada oturup kamptaki işlerle ilgili bir nöbet listesi yaptık. Ama bu bile ruhsal çöküntümüzün önüne geçemedi. Çünkü yağmurluklarımız ve yağmur yağması durumunda gerekebilecek bazı ekipmanları getirmemiştik. Yağmur yağabileceği ihtimali hiç aklımıza gelmemişti ve bu yüzden kederli iki ineğin pişirilmiş etten damlayan yağlara uzun uzun bakması gibi yağmura baka kalmıştık. Rudy öndeki harita okuyucumuzdu. Tüm hareketlere dikkat ediyordu ve sonra da Elbrus dağlarının arasına güneye gidip varacağımız yer olan Rahimabad'a giden yola girdiğimizi söyledi. Bu yolda 7-8 kilometre kadar gittikten sonra mola verdik. Köyde etrafımızda çılgınca el kol hareketleri yapan bir kalabalık etrafımızı çevreledi. Cip'le daha fazla ilerleyemeyeceğimizi vurguluyorlardı. Ve kısa bir keşif yaptık da sonra onların haklı olduklarına ikna olduk. Gece vakti ortalıkta katır da yoktu ve köyde kalmaktan başka yapacak hiçbir şey olmadığına karar verdik. Rahimabad, Yukarı Gila'nın başkentiydi ve gelişmiş bir şehirdi. Neyse ki herkes bize yardıma hazır görünüyordu ve büyük kırmızı mühürlü belgeler Eğitim Bakanlığı'ndan ve İngiltere Elçiliği'nden aldıklarımız göstermemize gerek yoktu. Bölgedeki okulun öğretmeni bizi okula almayı önerdi ve tüm teçhizatımızı ana odaya koyduk. Okul oldukça büyüktü, çamurdan yapılmıştı, tek katlıydı, gayet temiz ve ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek bir yerdi. 480 erkek ve kız öğrenci vardı ve okul müdürü 11 tane asistan öğretmen olduğunu söyledi. Ama odanın dışında sıra olmayan küçük sınıflar vardı. Öğrenciler İran'ın çoğu yerinde olduğu gibi yerde oturuyorlar. Söylenenleri belki duyuyor ve belki duymuyorlardı. Kendimize akşam yemeği yaptık ve yağışlı hava koşulları için ekipmanlarımızı yeniden düzenleme işine giriştik. Ekipmanımızı tozdan korumak amacıyla yanımızda birçok polietilen çanta getirmiştik ve şimdi bunlar yağmurdan koruma görevi göreceklerdi. Değerli olan her şeyi, fotoğraf ya da arkeolojik ekipmanlar, belgeler ve haritalar, sonra uyku tulumlarımız ve kamp tertibatımız ve son olarak da kişisel eşyalarımız. Bunlarla sardık. Bu Mike'in işinin gerçekten başladığı yerde. Herkes kendi kişisel ekipmanından sorumluydu ama Mike kibritlerin, mumların ya da sütün hangi çantada olduğunu bilmek zorundaydı. Bu en az 10 tane dolu çanta olduğunu düşününce oldukça zor bir işti. Yiyecek ihtiyacımızın yanı sıra basınçlı ocak için yedek parça, bulaşık tozu, tuvalet kağıdı, diş macunu, sabun ve ihtiyaç duyacağımız sayısız parça eşyayı yanımızda taşıyorduk. Mekin eşyalarının hangi çantada olduğunu, nasıl hatırladığını asla anlayamadık ama istediğimiz şeyi hemen ortaya çıkarmak için olağanüstü bir yetenek geliştirdi. O akşam ilk resmi toplantımızı yaptık. Öncelikli tartışmamız Aşkavar'da bulmayı umduğumuz şeyin tam olarak ne olduğu ve bunu nasıl yapacağımızdı. Tek takım halinde kalmayı planlamıştık ama mümkün olan en ileri bilgileri elde etmek ve sınırlı zamanda bölgeyi daha iyi araştırmak için iki ekibe ayrılmaya karar verdik. Richard, Jia ve benim oluşturduğumuz hızlı ekip ve biraz daha yavaş olan ana grup. Bu aşamada Aşkavar'da neyi bulmamız gerektiğine dair kesin bir fikir hala yoktu. Ama dört ana hedefimiz vardı. İlk olarak Samuel Stern Vadi'deki tarihi bölgelere bakmamızı önermişti. Aşkavar hakkında bugüne kadar edinilmiş tüm bilgi Dr. H. L. Rabino tarafından 1917'de yayınlanmış Le Province Caspiennes de la Perse adlı kitaplarındakinden ibaretti. Rabino, İran İmparatorluk Bankası'nın ilk müdürünün oğluydu. Babası bir Britanya vatandaşıydı. İtalyan kökenli, gerçek adı H. L. Rabino de Belgomol ve oğlu da 1906'dan 1912'ye kadar Reis'teki Britanya temsilcisiydi. 1908 ve 1909'da Hazar'ın 3 eyaleti Gilan, Mazandaron ve Gulgan'ı kapsamlı bir şekilde gezdi. Ve Britanya temsilcisi olduğu yıllarda o bölgedeki köyler, köylülerin tarihi ve geleneklerine dair birçok bilgi topladı. Savaştan sonra Türkiye ve Fas'taki konsolosluklarda çeşitli görevler yaptı. Resmi raporları ve gazetelerde çıkan makaleleri haricinde Hazar eyaletinin üzerindeki iki işi çıkardı. Le Province Caspiennes de la Perse de Revue de Monde Musulman'ın bir sayısı olarak basılan Le Gilan, Rabino hiçbir zaman Aşkavar'da bulunmamıştı ve bu yüzden ilk amacımız onun yazdıklarının doğruluğuna bakmaktı. İkinci olarak daha önce hiçbir batılı bu bölgenin iç taraflarını araştırmamıştı ve bu yüzden dönüşümüzde Aşkavar'ı gezen ilk Avrupalılar olarak bilinmek istiyorduk. Üçüncü amacımız Aşkavar'da hiç haşhaşi kalıp kalmadığını görmek ve bu bölgede haşhaşilerin bıraktığı etkiyi ölçmekti. Son olarak Çaka Rut ve Puli Rut nehirlerinin birleştiği yere vardığımızda Hasan Sabah'ın 1090'da Rey'den Alamut'a gittiği rotada olacak ve bu rotayı kesin bir şekilde takip edebilecektik. Samiran'daki gecikmeye bağlı olarak Çaka Rut'taki araştırmamızı ertelemek zorunda kalmıştık ama Richard, Mike ve Ragnar bu işi ben Tahran'dan ayrıldıktan sonra halletmek niyetindeydiler. Tam bir programımız vardı ve son derece kısıtlı olan zaman süresince işleri sıkı tutmak için Aşkavar'da 2 haftadan fazla zaman geçirmemeye karar verdik. Ve kendimize bitireceğimiz tarih olarak Robert'in Tahran'daki doktorlardan sağlık sertifikası aldığı takdirde Maymun Diz'in aşağısındaki Şams Kiloya köyünde bizimle buluşacağı 25 Ağustos'u belirledik. Tarih 12 Ağustos'tu ve şimdiye kadar başardıklarımız tatmin edici olsa da sürekli olarak baş düşmanımız tarafından takip ediliyorduk. Zaman yokluğu, elimizdeki haritalardan Aşkavar'ın 50 kilometre kadar uzakta olduğunu ve 2 ana köy grubundan oluştuğunu görebiliyorduk. Birinci grup, daha sonra vadinin merkezi olduğunu keşfedeceğimiz kuzeydeki Sihullet kasabasının etrafında kümelenmiş köylerden oluşuyordu. Diğeri de güney sınırında ve merkezden biraz uzak olan köy grubuydu. Dış hatlardan köylerin çoğunun 1800-2100 metre yüksekliğindeki tepelere kurulduğunu gösteriyordu. Vadinin güney ucundan dağlardan geçip Alamut'a varan 2 yol vardı ve bu yolculuğun 3 günümüzü alacağını tahmin ettiğimizden, bu yol ayrımıyla karşılaştığımızda ne yapacağımıza karar verecektik. Rodi'nin edindiği haritalar, Kızıl Ordu'nun kadroları tarafından Kasım ve Aralık 1941'de yayımlanmış ölçümlerden derlenmişti. İranlıların yaptığı haritalarla tamamlanmışlardı ve oldukça güvenilirlerdi. Önümüzdeki 2 haftanın faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yapmamız gereken işlerin bir listesini yaptık. Gezinin yönetimi, gezinin üyeleri arasındaki iş bölümünü düzgün yağmazsa zaman kaybına neden olan sürtüşmeler yaşanıyordu ve bu yüzden iş bölümü düzenlemeleri hayati önemdeydi. 1959'daki tecrübemize dayanarak ben ve Richard geçici bir ajanda yaptık ve bunu herkese okudum. Kalk borusu 5.30, kahvaltı 6, öğlen yemeği 12.30, 1-1.5 saat kadar bir defter ve günlüklerin yazımı. Önceki deneyimimizden öğrendiğimiz üzere izlenimlerimizin kağıda döküldüğü bu aralık oldukça önemliydi. Devam eden sürede 14.30'dan 18.30'a kadar süren bir çalışma devresi vardı. Ve bu devre boyunca Ragnar'ın bizden poz ve bazı hareketleri tekrarlamamıza istemesine izin verildi. O ana kadar pek fotoğraf çekememişti. Sabahları ona yardım etmeye çalışmamıza rağmen arkeolojik çalışmalar önce geliyordu. Akşam yemeği saat 19'da olacaktı. Işık daha sonra sönecekti. Ve saat 20.30'da kesin olarak yatağa gitmiş olacaktık. Uykusuz bu program ana kampta olduğumuz günlerde geçerli olacaktı. Ve hareket halinde olduğumuz zaman somut koşullara uyarlanabilecekti. Başka herhangi bir durumda 5.30'da kalkacağımıza ve güneşle birlikte işe koyulacağımıza karar verdik. Sırada angarya işler vardı. Eğer günlük işler ekonomik ve verimli bir şekilde programlanırsa benim ve Richard'ın günlük programı yapabileceğimiz için sabahki işlerden muaf olmamamıza karar verildi. Kahvaltı, Jah ve Mike tarafından hazırlanacak, Mion bulaşıkları yıkayacak, Richard su arayacak, ben ve Rodi'ye çadır ve yataklarla ilgilenecektik. Akşam yemeği Mike ve Richard tarafından hazırlanacak, Mion ve Jah da akşam muayeneleriyle ilgileneceklerdi. En sonunda da Rodi, Jah ve Ragnar akşam yıkama işlerini yapacaklardı. Bunlar tartışmasız kabul edildi. Ve gezi boyunca start görev dağılımımız olarak kaldı. Sonra dönüşümüzden sonra elde ettiğimiz sonuçların ne olmasını umduğumuza dair notlar aldık. Hırs dolu programımız şöyleydi. 1. Alamut Vadisi'nin tarihsel topografisi üzerine kalelere özel referans veren akademik bir kitabın yazılması. 2. Aşkavar Vadisi üzerine coğrafi bir yazı. 3. Geziyi bir bütün olarak değerlendiren bir kitap. 4. TV ve sinema için halk, ülke ve gezileriyle ilgili renkli bir film. 5. Konferans turu için materyal toplanması. 6. Gazete makaleleri. 7. Hasan Sabah'la ve bu bölgeyle ilgili hikaye ve efsanelerin anlatıldığı bir çocuk kitabı. Bunların sayesinde gezinin banka kredisiyle karşılanan masraflarını çıkarabilecektik. Ayrıca toplayabildiğimiz kadar çanak, çömlek ve kitabeyi toplayıp götürecektik. Toplantımız geceye kadar sürdü ve bitirdiğimizde yatma zamanı gelmişti. Çok fazla sivrisinek vardı ve bu yüzden ilk ve belki de tek olmak üzere ağlarımızı duvardaki çengellere astık ve yorgun argın kamp yataklarımıza girdik. Ertesi sabah uyandığımızda hala yağmur yağıyordu ama bir önceki günden daha hafifti. Ekipte 3 tane doktor olmasının anlamsız olduğunu düşündük ve Hatemi'nin Bernard Britt ve Robert'la birlikte Tahran'a gitmesini önerdim. Doktora olduğu kadar çevirmene de ihtiyaç duyduğumuzu ve kurulunun ondan daha iyi İngilizce konuştuğunu ifade ettim. Ona sağlık Bakanına yazılmış ve Hatemi'yi neden geri gönderdiğimizi anlatan bir mektup verdim ve yaptığı yardımlar için minnettarlığımı sundum. Hatemi'nin kararımızdan gizli bir rahatlama duyduğunu, karar karşısında gösterdiği incelikten anladım. Gezinin piknik gibi olmadığını ve karşılaşacağımız zorluklar karşısında sağlam duramayacağını fark etmişti. Robert'le ilgilenme sorumluluğunu ona verdiğimizde donuk bir gurur duydu. Hepimiz onu sevmiştik ve gitmesine üzülüyorduk ama yapabileceğimiz fazla bir şey olmadığı açıktı. Kahvaltıdan sonra karşılaştığımız ilk sorun ekipmanlarımızı ilk ana kamp olarak belirlediğimiz Şuh ile götürebilmek için katır ayarlamaktı. Bu sandığımızdan daha zor bir işti. Tam hasat mevsiminde gelmiştik ve katırların çoğu tarlalarda çalışıyordu. Bu hayvanlara yönelik o kadar fazla talep vardı ki sonbahar mevsimi boyunca Alamut'ta bulunan birçok katır sahibi katırlarını Gilan'a gönderip iyi paralar kazanırlardı. Rahimabad'daki tüm katırlar tam bir tekel olan ve fiyatları istediği gibi ayarlayan bir adama aitti. Kârlı bir anlaşma yapacağı düşüncesiyle ilk ziyaretçilerimizden olmuştu ve Miano'dan uygun bir fiyatla en fazla sayıda katır istediğimizi söylemesini istedik. 1959'da bir gün için katır ve katırcı ücreti olarak tam 10 toman, 10 şilin ödemiştik ve önerdiğimiz ücret bugün de buydu. Önce pek yorum yapılmadı ama sonra istediğimiz 7-8 katırı bulmanın zor olduğunu söyledi. Sabah oldu ve katırlardan hiç iz yoktu. Şiddetli bir yağmur başladı ve 20'li yaşlarında uzun boylu, esmer, siyah gözlü ve çengel burunlu bir adam olan katır sahibi, yağmurun dağlardaki yolları tehlikeli ve kaygan hale getirdiğini ve bu yüzden bugün yola çıkamayabileceklerini söyledi. Tüm bunlar adamın bizden daha fazla para koparabilmek için uyguladığı taktikler gibi geliyordu. Ve bunu bilmek öfkelerimizi aşındırıyordu. Tam o anda iki sıska eşek katır kervanının öncüleri olarak göründüler. Geri kalanların da yolda oldukları söylendi ve çay saatinden hemen sonra yola çıkabilecektik. Saat 3 civarlarında iki katır. Eşeklerle birlikte iki katır okulun hemen dış kısmına bağlandı ve katır sahibinin karanlık endamı kapıda göründü. Büyük zorluklarla 5 katır ve 2 eşek bulabildiğini ve çevre köylerde katırın günlüğüne 20 toman verildiğini söyledi. Bu alenen hırsızlıktı ve sert bir şekilde karşı çıktık. katır masrafı olarak günde 7 sterlin bir fatura çıkarmaya nasıl cesaret edebildiğini sorduk. Bizim paradan ibaret insanlar olduğumuzu mu sanıyordu? Bize yalın bir şekilde üzgün olduğunu ama eğer istediği parayı vermezsek rahim abattan ayrılamayacağımızı söyledi. Ve ardından katırcılardan birine katırları götürmesi için bir işaret yaptı. O da biz de ne kadar sıkışık durumda olduğumuzun farkındaydık. Ama bu kadar kolay teslim olmamaya kararlıydık. Arabuluculuk yapması için okul eğitmeninden yardım istedik. Ama bize daha önceden kara eşkıyadan, ona bu ismi takmıştık, fiyatı düşürmesini istediğini ancak başarılı olamadığını anlattı. Tam bu noktada son kozumuzu oynadık ve jandarmaya resmi şikayette bulunmaya karar verdik. Ardımızda köyün yarısı jandarmaya gittik. Ve orada bulunan jandarma tarafından nazik bir şekilde kabul edildik. Tahran'daki yüksek kademeli bağlantılarımızdan aldığımız etkileyici itimatnamelerimizi sunduk. Ancak iş hallolmadan önce çay içecektik. Semaver ve hafif kirli bir bardak takımı çoktan hazırdı. Çağ dağıtıldı ve 15 dakika boyunca iki taraf Mino'u aracılığıyla kibarca anlaştı. Kara eşkıya bir köşede oturmuş dişleriyle oynuyordu ve olayların gelişiminden memnun olmadığı açıktı. Jandarma çayını bitirip bana döndü ve Şarhang'a nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Bu kelimenin anlamı albaydı. Adam benim rütbemi yükseltmişti ve o andan itibaren bana bu şekilde hitap edilmeye başlandı. Jah bana İran'da yaklaşık 4000 tane şahrangın bulunduğunu söyleyene kadar durum beni oldukça mutlu etmişti. Bizi dinledikten sonra kara eşkıyaya dönüp sert el kol hareketleriyle bağırıp çağırdı. Jandarmanın hareketlerinden ikna olmuş olan kara eşkıya kibarca 15 toman verip veremeyeceğimizi sordu. Tartışmalardan yorulmuş olarak el sıkıştık. Kara eşkıya tüm yaşananlara rağmen onursuz bir adam olmadığını gösterdi. Söz verilen saatte tüm eşyalarımız güvenli bir şekilde eşeklere ve katırlara yüklenmişti. Tüm gün sabırla bekleyen ve ertesi sabah erkenden Tahran'a dönecek olan Robert, Bernard ve Hatemi'ye veda ettikten sonra jandarmayı, okul müdürünü, muhtarı, kara eşkıyayı ve tüm köy ahalisini görüp Rahim Abad'dan ayrılıp dağlara yöneldik. Öğleden sonra 5 civarıydı. Hala ara ara yağmur yağıyordu ve katır yolu gerçek bir bataklıktı. Saat 7.30 gibi karanlığın çöktüğünü biliyorduk ve kalan sınırlı gün ışığından faydalanmak için olabildiğince hızlı olmalıydık. Önce çok sayıda pirinç tarlasından geçtik ve yol bir bataklıkta sona eriyordu. Tam çok sulu bir bataklığın ortasından geçerken yanımızdaki rehber Rahim Abad'a geri dönmek istediğini söyledi. Bu karar bizi rahatlatmıştı ve ilerleme fikrinden de kesinlikle uzaklaştırmamıştı. Yolculuk iyice zorlaşıyordu ve bir saat kadar sonra tepeden tırnağa katırlar tarafından sıçratılan çamurlarla kaplanmıştık. İlerledikçe medeniyet belirtilerini görmeye başladık. Oradan geçerken insanlar kapılarına çıkıyor, meraklı gözlerle ve biraz da vurdum duymazlıkla bize baktıktan sonra omuzlarını silkip işlerine geri dönüyorlardı. Önümüzde Elbruz dağlarının ormanlık etekleri uzanıyordu. İnce bir bulut perdesiyle kaplı olduklarından dağların zirvelerini göremiyorduk. Rehberimiz olmadan Aşkavar Vadisi'ne girişi asla bulamayacağımızı düşündük. Ama düzlük alan giderek darlaştı ve kendimizi ağaçların arasındaki dik bir yoldan çıkarken bulduk. İlk önce göl bölgesinde bir yerlerde yürüdüğümüzü düşündük. Manzara çok benziyordu. Sonra üzerinde eski güçlendirmelerin bulunduğu birkaç kayaya rastladık. Durup inceledik ama çok uzağa gitmiyordu. Rehberimiz buranın Çalkale ya da diğer adıyla Boyun Kalesi olduğunu söyledi. Bunun nedeni bu kalenin vadinin en uç boğazında olmasıydı. Haritalarımızda da bu bölgeye dair çok az detay vardı. 2 saat kadar tırmandık, ağaçlardan üstümüze su damlıyordu ve bir süre sonra ıslanmış ve tırmanmaktan harap olmuştuk. Saat 8 gibi bir ev kümesine rastladık ve gece burada konaklamaya karar verdik. Bize köyün adının Varabon olduğunu söylediler. Sözde muhtar bizi karşıladı ve eğer istersek geceyi onun evinde geçirebileceğimizi söyledi. Ev 2 katlıydı ve oldukça kirliydi. Katırlarımızdaki yükü indirmeye başladığımızda hava kararmıştı. Yukarı katta bulunan ve aslında bir çeşit samanlık olan bir odaya keskin çivileri olan dik bir merdivenle çıktık. Yanımızdaki ekipmanı bu merdivenden yukarı çıkarmamız imkansız olduğu için yarım saat kadar uğraşıp yemek pişirme aletlerimizi ve gece ihtiyaç duyacağımız aletleri almakla yetindik. Aşağı katta 2 küçük oda vardı. Odaların birinde ev sahibimizin ailesi, 2 eş ve 10 çocuk bulunuyordu. Kadınlar yaptıkları bir ateş üzerinde yemek pişiriyorlardı ve odada baca bulunmadığından odadaki duvarlara keskin bir duman kokusu sinmişti. Hiçbirimiz burada 2 dakikadan daha fazla duramıyorduk ve çıktığımızda gözlerimiz bulanıyor ve ağır öksürüklere tutuluyorduk. Ardından tekrar kendimize geliyorduk. Yemeğimizi dışarıda pişirmemiz imkansızdı ve bu yüzden baca bulunmayan bir diğer odada ateş yakmak zorundaydık. Biraz ılık çorbamız, kahvemiz ve ekmeğimiz vardı. Bu ortamda boğulmadan bir şey pişirmek pek mümkün değildi. Yemeğin ardından odamıza DDT sıktık ve gece dinlendik. Sivrisinekleri uzak tutmak için kamp yataklarımızın üstüne ağ gerdik. Ancak ağlarımız işe yaramadılar. Gece boyunca her birimiz şiddetli kaşıntılarla uyandık ve aklımıza gelen her yere daha fazla DDT sıkıp tekrar nafile bir uyuma çabası içine girdik. Yağmur hala yağıyordu ve bu yüzden evde uyumaya mecburduk. Şimdiye kadar görülmüş olan en sefil gezi ekibi biz olmalıydık. Tepeden tırnağa böcek ısırıklarıyla kaplıydık. Elbiselerimiz gece boyunca sırılsıklamdı. Hala yağmur yağıyordu ve kahvaltı getirileceğine dair hiç belirti yoktu. Vücudumuzdaki ısırıkları ev sahibimize gösterip kendisinin iyi uyuyup uyumadığını sorduğumuzda kendisinin bize misafirperverlik gösterdiğini ve bizim de böceklere karşı misafirperver davranmamızın adil olduğunu söyledi. Evi olabildiğince hızlı terk edip tırmanışımıza devam ettik. 3 saat kadar sonra Palam adlı başka küçük bir köye vardık ve burada öğle yemeği için durduk. Köyün merkezinde bir çay evi vardı ve rehberimiz bize bu köyün vadide rastlayacağımız belki de son yerleşim yeri olduğunu söyledi. Çay evi küçük, karanlık ve dumanlıydı ama sıcak ve şekerli çay bize iyi gelmişti. Biraz kurulanmıştık fakat kurulanınca vücudumuzdaki ısırıklıklar ciddi anlamda acı vermeye başladı. Kaşınmanın İran'da kabalık olmayacağını umuyorduk. Aniden Rodi birini yakaladım diye bağırdı ve Ragnar'ın tişörtünün üstünde yakaladığı bir pireyi gösterdi. Mekanın sahibine öğle yemeğimizi hazırlayıp hazırlayamayacağımızı sorduğumda çay evinin sahibi bize istekli bir şekilde bir tabak çanak getirdi. Dana bifteği aynısı yaptık ve birazını rehberimize ikram ettik. Kibarca reddettiler. Aç olup olmadıklarını sorduğumuzda aç olduklarını, ancak inandıkları dinin onlara gavurların pişirdiği eti yemeye yasakladığını anlattılar. Öğlen yemeğinden sonra tekrar yola koyulduk. Sıradaki durağımız dağın eteklerinde küçük bir köy olan Darut'tu. Vadi artık daha da darlaşıyordu. Ağaçlık hattı yavaş yavaş geçiyorduk. Ancak sis ve hazar bulutları hala her şeyi kaplıyordu. Güneşin ortaya çıkmasını, yalnızca giysilerimizin kurumasını çok istediğimizden değil, aynı zamanda hazarın bu bölgesindeki en güzel manzaraları örten sisi dağıtacağı için özlemle bekliyorduk. Ama hayal kırıklığına uğradık. Darut'a vardığımızda moraller düşüktü. Darut Palam'dan daha büyük bir köydü. Köyde 50 aile yaşıyordu ve küçük bir de tarım merkezi vardı. İlk işimiz temiz bir ev bulmaya çalışmaktı ve baş rehberimize bulduğu yerin her neresi olursa olsun dezenfekte edilmiş ve temiz hasırla kaplı bir yer olmasını istedik. Şansımız yaver gitti ve rehberimiz köyün merkezinde böyle iki oda buldular. Odalara baktık ve şaşırtıcı ölçüde temiz olduklarını gördük. Küçüklerdi. Ekipmanımızı katırlarımızdan indirip odalarımıza yerleştirdiğimizde bize hareket edecek pek bir yer kalmadı. Hemen dışarıda bir balkon vardı ve burası bize ideal bir mutfak gibi görünmüştü. İlk kez kendimize nezih bir yemek yapıp yatağa erken girdik ve ertesi sabah uyandığımızda kendimizi çok iyi hissediyorduk. Kahvaltıdan sonra evin etrafında birçok insan toplanmaya başlamıştı. İlk önce Mineo'dan ilaç isteyen ya da çocuklarını muayene ettirmek isteyenler geldi. Sonrasında da büyük bir kalabalık gözlerini dikip bize bakmaya devam etti. Bize köyün yakınlarında bazı harabeler olduğu söylendi ve bunları görmek zorundaydık. Haşhaşilerin zamanında Darut'ta büyük bir savaş olduğuna inanılıyordu ve Aşkavar'ın sakinleri geçmişte çetin bir savaş verdiklerinden övünerek bahsediyorlardı. Bu yıkıntılarda savaşla ilgili bir şey bulmayı umuyorduk. Rehberimizi bir uçurumun yüksekliğindeki küçük bir platoya varana dek yarım saat kadar takip ettik. Sonra bize kendisinin ve köylülerin daha önce açtıkları bir mezarı gösterdi. İçlerinde ne var diye sorduk. Hiç gümüş ya da altın bulabilmişler miydi? Bir şeyler bulduk cevabını verdi. Birçok değerli obje bulunmuştu. İskeletler ve hatta küçük taçlar, asalar bulduklarını söyledi. Söyledikleri bize uzak bir ihtimal gibi gelmişti ve bu yüzden buldukları parçaları bize göstermelerini istedik. Köye bir çocuk yolladılar ve çocuk elinde tarihi belirsiz iki küçük parça çanak çömlekle çıka geldi. Renkleri solgun ve cilasızdılar. Geçen 1000 yıldaki herhangi bir zamana ait olabilirlerdi. Bulgularına dair kanıtlarının bunlar mı olduğunu sorduk. Sonra rehberimiz bize çok sayıda kötü niyetli insanların değerli bulgular peşinde olduğunu ve köylülerin bizim hükümet tarafından gönderildiğimizden şüphelendiklerini anlattı ve bunların aramızda kalmasını istedi. Onlara hükümetle hiçbir ilişkimizin olmadığı garantisini verdik ve daha fazla bilgi vermelerini rica ettik. Kollarını genişçe yayarak tüm platoyu gösterdi ve buralarda daha birçok mezarın olduğunu söyledi. Eğer burası gerçekten Darut'taki savaşın gerçekleştiği yerse, ölen bazı askerlerin buraya gömülmesi anlaşılır bir durumdu. Biraz kazsak belki de bazı ilginç haşhaşi kalıntıları bulabilirdik. Böylece en azından günün geri kalanında kalmayı ve bir iki kazı yapmayı kararlaştırdık. 3-4 köylü yardım teklifinde bulundu. Yüzeye dikkatlice baktık, yere gelişi güzel atılmış gibi görünüyordu. Taşlar aslında belirli bir sıraya göre dizilmişlerdi. Merkezdekinden başlamaya karar verdik ve gönüllü emek gücümüzün de yardımıyla belki de mezar levhası olan iki büyük taşı yerinden taşıdık. 1-1,5 metre kadar kazdık ve bazı kırık kemik parçalarına rastladık. Daha sonra mezarların sistematik bir temele göre yaptırılıp yaptırılmadığını ve tuğlaların yerleşimine baktık. Bazen bu konuda fikir sahibi oluyorduk. Ancak bazen de çözemiyorduk. Kazmaya devam ettik. Başka hiçbir şey bulamadık. Yaptığımız diğer iki denemede de aynı olumsuz sonuçlarla karşılaştık. Bu esnada rehberimiz yaklaşık 3 mil ötede Aziz adında başka bir köyün olduğunu ve oraya gidersek Darut'taki mezarlardan elde ettiğimiz örneklerin benzerlerini bulabileceğimizi söyledi. Saat geç olduğu için Aziz'e ertesi gün gitmeye karar verdik. Bu arada Rainer kazılarımıza dair fotoğraflar almıştı ve zamanını karlı bir şekilde kullanıp köyün fotoğraflarını çekti. Ertesi sabah hava az da olsa iyileşmeye başladı. Yerler daha kuruydu. Bu nedenle yolculuk ekibinin ikiye bölünebileceğini düşündük. Ana grup o gece durağımız olan Şule'ye varmaya çalışacaktı. Bu yolun bir günde alınması zor olabilirdi ama en azından daha az para harcamamızı sağlayacaktı. Şule'ye varınca katırları bırakacak ve ilk ana kampımızı kurabilecektik. Menon bu grupla gitmesine ve Shuley'in bizim için bir at bulmasına karar verdik. Bu esnada Richard, Ruth ve ben de Aziz'e gidecek ve sonra da Ruth Barek köyünü de içine alan dolambaçlı bir rotadan Shuley'e gidecektik. Aziz'e varmamız çok zaman almadı. Burası 10 haneli güzel bir köydü. Evlerin en göze çarpanı Tahranlı bir iş adamı olan Bay Hasan Muhammed'e aitti. Aslında az kararlıydı ama yaz tatilini Aziz'de geçiriyordu. Eğitimli bir adamdı. Az da olsa Fransızca bile konuşabiliyordu. Bizi evine davet etti ve de yarım saat içinde önümüze çok lezzetli bir yemek geldi. Kabul odası güzel halılarla kaplıydı. Duvarda oldukça eski görünen muhteşem kilimler vardı. Kim olduğumuzu kibar bir şekilde anlattım. Ve Eğitim Bakanlığı'yla İngiliz Konsolosluğu'ndan aldığımız belgeleri gösterdim. Avrupalı gezginleri evinde kabul etmekten çok memnun olduğunu açıktı. Elinden geldiğince bizi rahat ettirmeye çalışıyor ve bizi elinden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyordu. O güne kadar o bölgede hiç Avrupalı görmediğini iddia ediyordu. Daha sonra oğulları da bize katıldı. En büyük oğlu bu ücra bölgede karşılaşmayı ummadığımız bir nezaket gösterdi. Bizim gizli kazımızın farkına vararak odadan ayrıldı. Birkaç dakika sonra elinde bir şişe kolonya ile geri döndü. Kendinize yardımcı olun dedi ve ekledi. Ve eğer şişeyi almak istiyorsanız alın. Ona son geceyi nasıl geçirdiğimizi anlattık. Aman tanrım dedi ev sahibimiz. O köy Hazar'ın en kirli köyü olarak bilinir. Rehberiniz orada durmanıza izin verdiği için kırbaçlanmalı. Rehberimize karşı özel bir hayırsever ruh hali içinde olmasak da biraz acımasız olan bu öneriyi pek dikkate almadık. Ancak Bay Muhammed rehberimiz için bir kırbaç getirdi ve tehditkar bir şekilde salladı. Araya girdik ama o açıkça yerel onurun bizim bilgisiz arkadaşımız tarafından çiğnendiğini hissediyordu. Konuşma mezarlara döndü. Ev sahibimiz geçmiş 12 ayda yapılan kazılardan ve bulgulardan konuşmaya başladığında dikkatlice dinlemeye başladık. Bay Muhammed köyün orijinal isminin Aziz değil Ziaz olduğunu söyleyerek söze başladı. Köy dağın yarım mil kadar yukarısına kurulmuştu. Önceden beri Ziaz'ın altında çok büyük bir hazinenin olduğuna ilişkin efsaneler vardı. Bu hazinenin haberci Pers krallıklarından kaldığına inanılıyordu. Sürekli haberci Pers krallıklarına dair bir şeyler duyuyorduk ama hiç kimse bize bu krallıkların ne zaman ve nerede var olduklarına dair bir şey söylemiyordu. İran mitolojisiyle ilgili olmalıydılar ve Rustum efsaneleriyle bağlantılı olabilirlerdi. Her neyse bu hazine bilinen tüm büyük hazineler gibi bir ejderha ya da yılan tarafından korunuyordu ve bu hazineyi bulan kişi antik İran'ın tüm zenginliğine sahip olacaktı. Bu efsane yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmıştı. Küçük kazı grupları birçok kareler bu hazine için araştırma yapmış ama bir şey bulamamışlardı. 1958 yılında bölgenin ileri gelenlerinden bazıları Darud'un yakınlarındaki tepeciklerle ilgilenmeye başlamışlar ve araştırmaya karar vermişlerdi. Araştırmalar sonucunda mezarlarla karşılaşılmış ve bizim daha önce gördüklerimize benzeyen gri çanak çömleklerle ve bronz kılıçlar bulmuşlardı. 11 mil kadar batıda bulunan Diarzan adlı köye bir yolculuk düzenleyen bir ağa benzer tepecikler fark etmişti. Eğitimli biri olduğundan Darut ve Diarzan'daki tepeciklerin Zerdüşt mezarları olması gerektiği sonucuna varmıştı. İlk olarak Darut'taki mezarlardan kazabildiği kadarını kazmaya karar vermişti ve izin almak için köyün muhtarına gitmişti. Muhtar izin vermeyince kendi başına hareket etmeye karar vermişti. Kendi köyünden 30 kadar güçlü, kuvvetli adam ayarlamış ve 3 tanesini silahlandırmış ve gece mezarların bulunduğu bölgede bulunan nöbetçiler gittikten sonra kazmaya koyulmuştu. Yaklaşan herhangi bir köylüye kendi işine bakması söylenecek ve kafasının üstünden bir kurşun atılarak korkutulacaktı. Bu biraz sıra dışı bir tutum olarak görülebilir ama Elbruz dağlarının bu kısmında bu tip şeyler sıradandı. Darut'ta bulunan 10 mezar açıldı ve sonra ağa bu işlemi Diyarzan'a taşıdı. Burada ele geçenler daha zengindi. Gün yüzüne çıkarılan iki hazine yaklaşık 18 santim uzunluğunda ve 2,46 kilogram ağırlığında gümüşten yapılmış bir kadın heykeliydi. Bay Muhammed bize bu heykelin özelliklerinin mükemmel olduğundan söz etti. Heykelin yüzü Kürt aşiretlerindeki kadınların yüzüne çok benziyordu. Kollarında ve bacaklarında halhallar vardı. Diğer mezarlarda ise bronz hançer ve kılıçların yanı sıra altın ve gümüş bilezikler bulmuştu. Bu mezarda birlikte gömülmüş 500 kadın ve erkek iskeleti bulunmuştu. Kılıçlarıyla askerler hemen fark ediliyordu. Yüzlerce yakutla çevrilmiş altın bir yılan heykeli ve üzerine tanrı ve tanrıça figürleri işlenmiş değerli taşlarla bezeli büyük bir gümüş tabaka bulunmuştu. Bay Muhammed, dinledikten sonra bu hazinelere ne olduğunu sorduk. Bize tüm bu hazinelerin Tahran'daki özel bir ajans aracılığıyla bir Amerikalıya 10 bin sterline satıldığını söyledi. Ondan biraz daha bilgi istedik ancak bizim bu satışla ilgili bilgileri Tahran'a ileteceğimizden ve arkadaşı olan ağaların zor duruma girmesinden korktuğundan daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Bulunan tüm eserler doğallığında şaha aitti ve bulunan her şey rapor edilmek zorundaydı. Ama bazı ağalar bunu yapmıyorlardı. Sonraları bazı evlerde bu kalıntıların bazılarını gördük. Kazıcılardan biri bize M.Ö. 1500 yılına ait bronz bir hançer göstermişti. Evden çıktıktan sonra Richard ve ben ev sahibinin bize bahsettiği şeylerden konuşmaya başladık. Başlangıçta şüphelenmeye eğilimliydik. İranlıların mübalağa aşkları malumdu. Ayrıca Eğitim Bakanlığı'nın sanat eserleri üzerindeki etkisi gevşek olmasına rağmen eğer Bay Muhammed'in bize anlattığı her şey doğru olsaydı Tahran'a bazı ipuçları gider ve devlet bu bölgede gereken araştırmaları yapmak için harekete geçer diye düşünüyorduk. Tahran'a döndüğümüzde hükümetin aslında her şeyi bildiğini ve bölgede başka kazı yapılmasını yasakladığını öğrendik. Ama bu kuralı uygulamak oldukça zordu. Elde edilebilecek şeylerin çokluğu insanları bu bölgede kazı yapmaya itiyordu. Ayrıca değerli eşyaların ve heykellerin Tahran'a getirildiği ve çok ucuz fiyatlarla turistlere özellikle Amerikalılara satıldığı da bir gerçekti. Biz de başka bir mezar bulma şansını kaçırmamak için gözlerimizi açık tutmaya karar verdik. Bay Muhammed bize başka bir değerli bilgi daha vermişti. Bir zamanlar bu bölgede Zerdüşlerin yaşadığına dair teorisini destekleyecek şekilde onlara ait ateş sunaklarını bulamamıştı ama Çiyakavrut ve Pulrirut yakınlarında 3 ya da 4 büyük kale olduğunu biliyordu. Haşhaşilere dair çok az şey biliyordu ama bu kaleleri araştırmak zorunda olduğumuza karar vermiştik. Öğleden sonra geceyi geçirmeye karar verdiğimiz Rudbare köyüne gitmek için yola koyulduk. Yol şimdi daha dikti ve tırmanıyorduk. Haritalarımıza göre 3000-4000 fet yükseklikteydi. Biraz zaman geçtikten sonra iki nehrin birleşme noktası olan ve üç köprü anlamına gelen Sipul adı verilen yere varmıştık. Sipul haritada yoktu ama burası Hasan Sabbah'ın Rey kentinden Alamut'a yaptığı yolculuğun son kısmına güneydoğuya döndüğü yerdi. Bu yüzden bu rotayla daha fazla ilgileniyorduk. Efsaneye göre o zaman da burada üç köprü vardı. Yanında bir hizmetkarla tam merkezde durmuş ve şöyle demişti. Burası benim krallığımın sınırıdır. Buradan itibaren geçtiğin tüm yerler bana aittir. Bölge muhteşemdi. Pulirut burada dar ve çok güzel bir geçitten akıyordu. Yol dağlık alana doğru tırmanıyordu. Batı tarafında da benzer bir geçit vardı. Shioka Rudin, Puli Rud'la birleştiği yerin hemen arkasında 200 fet yüksekliğinde etkileyici bir şelale vardı. Su dağların yeşilinden akıp geliyor ve kocaman sivri kayalara çarpıyordu. İki yolun birleştiği nokta karanlık ve soğuktu. Güneş her iki geçidin de kıyılarındaki ince çalılıklardan sızıyordu. Orada iki katır grubunun dinlendiğini ve kayalardan birinin altının çay evi olarak kullanıldığını görünce şaşırdık. Durduk, yaşlı ve artık dişleri olmayan bir kadından çay istedik. Oturduk ve yarım saat çaylarımızı yudumladık. Jah katırcılarla konuşup bilgi aldı. Birisi bize oyulmuş, oldukça farklı duran ve üzerinde ortaçağ zırhları giymiş savaşçıların çizildiği eski bir kaya gösterdi. Bu kaya hala Hasan'ın taşı olarak biliniyordu. Fotoğraflamaya çalıştık ama ışık çok kötü olduğu için başaramadık. Bir çizim aldık fakat bu çizimde katırlarımızdan biri Alamut Nehri'ne düştüğünde ortadan kayboldu. Işık azalıyordu ve hava gittikçe soğumaktaydı. Bize Rudbare köyünün en az 15 mil uzaklıkta olduğu söylenmişti. Gece vakti geçit boyunca yürümek tatsız görünüyordu. İki saat kadar gittikten sonra bir köşeyi döndük ve akıntı boyunca uzanan köy göründü. Bir grup insan hemen dışarıda toplanmış, dağ yoluna bakıyorlardı. Bizi gördüklerinde heyecanla bizi gösterip el sallamaya başladılar. Buna üzülmüştük çünkü tam bu yerde banyo yapmayı umduğumuz derin ve şirin bir havuz vardı. Aşırı derecede yorgun ve kirliydik. Bu havuz tek yıkanma şansımızdı. Karşılama komitesini görmezlikten gelip su birikintisine doğru yöneldik. Giysilerimizi çıkardık ve bir dakika sonra serin, temiz ve akan suyun içindeydik. Hemen sonra karşılama komitesi köşeyi döndü. Bizi gördüler ve su birikintisine yöneldiler. Korktuğumuz başımıza gelmiş, aralarında iki kadın görmüştük. Bu ciddi bir sorundu. Oturduk ve ellerimizi sallayarak selam verdik. Siyarhang'ın ekibi olup olmadığımızı sordular. Jah öyle olduğunu söyledi ve onlardan köşeyi dönüp bizi beklemelerini rica etti. Elbiselerimizi giyip onların yanına gelecektik. Jah böyle söyleyince kahkahalarla güldüler ve havuzun kenarına oturdular. Yapacak bir şey yoktu. Tüm cesaretimizi toplayıp su birikintisinden çıkarak havlularımıza sarındık ve giyinebileceğimiz kadar hızlı giyindik. Bu arada bir sürü köy çocuğu toplanmış, çılgınca gülüyordu. Giyindikten sonra köyün muhtarı geldi ve nezaketle elimi sıktı. Aşkavarlı yetkililerce köyüne önemli sarhangların geleceğine dair bilgilendirilmişti ve evini bu amaçla çoktan hazırlamıştı. Onu takip ederek köye vardık. Bu küçük köyde karşılaştığımız ilk şey geleneksel çay seremonisiydi. Çok şirin bir eve götürüldük. Yemek yedik ve daha sonra tüm köy ailesinin eve girmesine izin verildi. Bu tip kabulleri her zaman biraz yorucu bulmuşumdur. İki dakika içinde tüm herkes birikirdi ve sağa sola aptal aptal bakmaktan başka bir şey yapmazdık. Kalelere dair her zaman sorduğumuz soruları sorduk ve muhtar bize daha önce Bay Muhammed'in anlattığı şeylerden bahsetti. Ertesi gün bize bir rehber göndermeyi önerdi. Sevinerek kabul ettik. Ona ayrıca Rudbare'deki zehirli kuyuyu sorduk. Efsaneye göre burada çok tehlikeli bir kuyu vardı ve bu kuyuya yaklaşan herhangi biri pis kokulu gazlardan mahvolacak ve çok kısa bir süre sonra ölecekti. Bunun güya politik amaçları vardı. Kraliyet ailesinin muhalif üyeleri, ihanet eden hükümet mensupları ve asiller Rudbare'ye getirilir ve bu zehirli kuyuya atılırlardı. Bu hikaye bize biraz zorlama gibi geldi. Huysuz bir asili daha basit yöntemler varken bu yolla etkisizleştirmeye çalışmak çok gereksiz görünüyordu. Ancak muhtar güvenlik gereği doldurulmuş olsa da kuyunun hala yerinde olduğu konusunda bizi ciddi olarak uyardı ve bize bu kuyuyu sabah olunca göstereceğine dair söz verdi. Ertesi sabah gittiğimizde beklediğimizden daha küçük bir kuyuyla karşılaştık. Yine de çok dikkatli bir şekilde yaklaştık ama 15 fetlik bir mesafe bıraktık. Kuyunun tepesinde iki ölmüş tavuk ve bir iki tarla faresi vardı. Muhtar elini burnuna koydu, hızla atılıp iki tavuğu aldı ve bunların öğle yemeği olacağını söyledi. Bu daha çok kilere uygun bir şeyler sağlamanın yolu olarak görünüyordu. Zehirli gazlara neyin sebep olduğunu anlamak için bilimsel bir inceleme yapmadık ama kesinlikle sülfür kokusu vardı. Muhtar hayal kırıklığımızı fark etmiş olmalıydı ki bize burada ölümle karşılaşan insanlarla ilgili pek de olası olmayan hikayeler anlattı. Sonra yüz ifadelerimiz daha da inanılmaz hale bürününce hemen anlatmayı bıraktı ve bize görmek istediğimiz kalelere götürmesi için rehber verdi. Richard, Ja ve ben Siole'ye yerleşmiş olmaları gereken ana ekibe gelişimizin 48 saat geciktiğini bildiren bir not göndermeye çoktan karar vermiştik. Defterimden bir yaprak kopardım ve önemli bir hava vermek için başına Britanya Kraliyet Hizmetleri yazdım. Rodi'den sayacağım yerlere gitmesi için ek bir gezi yapıp yapamayacağını sordum. A. Eski bir tapınak bulmayı umduğumuz Vagul Kihani. B. Rabino'nun kayıtlarına göre Kork şehrinin kalıntılarını bulabilecekleri Laspu. C. Başka bir eski şehrin kalıntıları Şakaha, onlara bu yerlerin fotoğraflarını alıp alamayacaklarını, planlarını, çizimlerini çıkarıp çıkaramayacaklarını sordum ve özellikle de demir para ve el yazmaları aramalarını istedim. Ruth Barek de Zahreddin'e ait bir el yazısının var olduğundan ve bu el yazmasının bir kopyasını Laspu'da gördüğünden emin olan bir papazla karşılaşmıştık. Ayrıca Gilan ve Daylama'nın Tarihi adında eski bir kitabından bahsetmişti. Rudy'den bir iki şey için gözlerini açık tutmasını istemiştim. Muhtar bu mesajı şövalyeye 6 saatte gönderebileceğine söz verdi. Ve biz de yanımızda rehberimizle Lima Kalesi'ne doğru tırmanmaya başladık. Limaya giden rotanın daha da dikleştiğini ve uzadığını daha sonra fark ettik. Richard'dan rehberimizle birlikte tepenin ardındaki Paramkuh köyüne gitmesini istedim. Jah ve ben geceliğin oraya varacaktık. Bize Paramkuh'da büyük bir haşhaşı kalesi bulacağımızı söylenmişti. Gerçekte buraya 2000 feet yüksekliğindeki bir sarp, bir uçurumun tepesindeki bir moloz yığınından dönülüyordu. Richard'ı oraya göndermenin nedeni biraz zaman kazanmak istememdi. Jah ve ben 4 saatlik bir tırmanıştan sonra Lima'daki kaleye vardık. Durduğumuz yerde küçük bir köy vardı ve bir kez daha Zerduş mezarlarıyla ilgili duyduğumuz hikayeleri duyduk. Ayrıca bize çanak, çömlek, ok başları ve kısa hançerlerin bazı zayıf örnekleri gösterildi. Kalenin kendisi köyden yarım mil kadar uzaktaydı ve tüm vadiyi gören bir burundaydı. Dış duvarlar ve payandalar hala iyi görünüyorlardı. Merkezde büyük ve 15 feet yüksekliğinde 20 feet karelik bir taş blok vardı. Merkezi giriş yıkılmıştı ama bölgenin sakinleri giriş olarak bir tünel yapmışlardı. Yerler çanak çömlek parçalarıyla doluydu. En önemli özelliklerinden biri 150 feet yüksekliğindeki duvardan çıkan ve iyi korunmuş görünen uzun su borusuydu. Rehber, Lima halkının buna benzeyen boruları köyün çevresinde de bulduklarını söyledi. Kalenin inşa edildiği tepe boyunca ilerledik ve ev kalıntıları ve daha fazla su borusuyla karşılaştık. Tüm bunlar Lima'nın oldukça önemli bir şehir olduğunu kanıttı. Köylüler bize çok fazla önemli bilgi veremediler. Ama harç ve tuğla yapısından kalenin Haşhaşi zamanından kalma olduğunu çıkarmıştık. Hazar denizine giden ticaret yolunun önemli bir ticaret yolu olmasının yanında Puli Rud Vadisi'nin girişinde önemli bir yer kaplıyordu. Burayı daha önce başka bir Avrupalının görüp görmediğini tekrar sorduk ve burayı daha önce sadece savaş döneminde bir Rus ekibinin gördüğü cevabını aldık. Ruslar kaleyi keşfetmişler, kalenin planlarını çıkarmışlar ve ana kamplarını buraya kurmuşlardı. Ancak daha sonra bölge halkıyla tartışmışlar ve vergiler zamanında ödenmediğinden dolayı bölgede yaşayan iki kişiyi vurmuşlardı. Bu olay Lima köylerini çok öfkelendirmişti. İntikam almaya karar vermişler ve Rus kampını basıp orada bulunan herkesi öldürmüşlerdi. Bu hikayenin kesinliğine dair bir kanıt yoktu. Şüphesiz ama bunun gerçekliğine inanabilirdik. Rusların karşılık verip vermediğini sorduğumuzda ise bir daha hiç görmediklerini söylediler. Fiziksel olarak tarif etmelerini istediğimizde hepsinin sarı saçlı ve sarı tenli olduklarını söylediler. Bu olayı Richard'a anlattığımızda köylülerin onu Rus sanma ihtimaline karşılık saçını kınayla boyamasının iyi olacağını söylemişti. Lima'dan ayrıldığımızda saat 5'ti. Geldiğimiz yoldan nehir boyunca geri dönüp önce Sipula ardından Şihaka, Rud'un yatağını takip ederek Paramkuh köyüne vardık. Sipula vardığımızda hava kararmıştı. Rehberimiz yolu bildiğini söylüyordu ama bilmediği açıktı. Şimdi çok engebeli ve dik bir bölgede 5 milden fazla yürümek zorundaydık. Dik bir yamacın dibinden dar bir katır yolu gidiyordu. Hiç ışık yoktu ve yağmur başlamıştı. Birden ayağım kaydı ve bir tepeden aşağı 30 metre kadar düştüm. Daha da fazlasına bir çalı engel oldu. Kayalar aşırı kaygandı ve ayak bileğimi çok kötü burkmuştum. Buna rağmen tekrar tepeye tırmanmayı başardım. Jah yapabildiği kadarıyla bileğimi sardı ve yola topallayarak devam ettim. Paramkuh'tan önce bir köye rastlama ihtimalimizi sorduk ve hayır cevabını aldık. Adımlarım gittikçe yavaşlıyordu ve artık ayağımı kıpırdatmak bana çok zor gelmeye başlıyordu. Çok güçlü bir fiziği olan rehberimiz acı çektiğimi görünce beni bir patates çuvalı gibi sırtına aldı ve kalan 2 millik yolu bu şekilde aldık. En sonunda köye vardığımızda Richard'ı çok üzgün bulduk. Bizi bulmak için bir arama ekibi kurmaya çalışmıştı. Ama köylüler onun söylediklerinden en ufak bir şey anlamamışlardı. Richard'ın el kol hareketlerinden aç olduğu ve her seferinde daha fazla yemek istediği sonucuna varmışlardı. Beni gördüğünde dehşet içinde nefes nefese kaldı. Yüzüm bazı kırıklardan dolayı kan içinde kalmıştı ancak bunlar çok acıtmıyorlardı ve Jah yaralarımı fazla zorlanmadan tedavi edebilmişti. Ertesi sabah kendimi daha iyi hissediyordum ama yine de uzun mesafe yürüyemiyordum. Richard, Paramkuh Kalesi'nin gezmeye değer olmadığını bildirdi. Biz de bu yüzden Tülah'ta bulunan başka bir kaleye gitmeye karar verdik. Ben bir katırın üstündeydim ve ekibin geri kalanı da yayan olarak gidiyordu. Tülah çok eski görünüyordu ve belki de haşhaşilerden önce bile vardı. Köylüler atalarının önceden burada yaşadıklarını ancak daha sonradan terk ettiklerini söylediler. Duvarlar 10 metre yükseklikteydi ve hiç yıkılmadıkları belliydi ancak bir taraftaki moloz yığınına bakınca duvarların kendiliğinden çöktüğü anlaşılıyordu. Yine su boruları bulmuş fakat çanak çömlek bulamamıştık. Bu bize köylüler özellikle daha önce kimsenin buraya araştırma yapmaya gelmediğini söylediklerinde daha ilginç gelmişti. Kalenin etrafında biraz kazı yaptık ancak dikkate değer bir şey bulamadık. O gece Paramkuh'a geri döndük ve 2 yeni mezar açtık. Orada 1.8 metre yüksekliğinde 3 vazo ve 2 ilginç hançer bulduk. Kabzaları hayvan başları, boğa kafası gibi yontulmuşlardı. Bıçakların ağızları üçgen şeklinde kısa ve koçanlıydı ve hepsi de kötü ruhlu aletler gibi görünüyorlardı. Bölgenin sakinleri kazıya dair hiçbir şey duymamışlardı. Bu yüzden burası bugüne kadar duyduklarımızın test edileceği yerdi. Kalmak için fazla zamanımız yoktu ancak vaktimiz olsa değerli bazı eşyalar bulma şansımız olabilirdi. Ertesi sabah Şule'ye giden tepeler boyunca yola koyulduk. Keyifli bir yolculuk oluyordu. Yol çok dik değildi ve güneş Hazar bulutunu temizlemişti. Ancak yolculuk tüm günümüzü aldı ve akşama kadar şehre varamadık. 2000 ailenin yaşadığı Şule şehri dağın yamacına kurulmuştu. Hava nemliydi ve ahşaptan yapılmış evlerin çoğu nemden zarar görmüştü ve damlıyordu. Bazı nedenlerle Hazar bulutu şehrin üstünde ağır ve ince bir örtü şeklinde duruyordu. Ve güneşin etrafı tam anlamıyla aydınlattığı zamanlar çok nadirdi. Benim fikrime göre ekibe ilk hastalık nöbetlerini getiren şey aşırı zorlanma ve bitkinliğin yanında nemdi. Richard, Jah ve ben oraya vardığımızda ayakta kalabilen tek kişi Mino'ydu. Ra Dağ'ın karargah olarak belirlediği iki odanın etrafında. Nemlenmiş battaniyelerin altında inleyen bedenler görünüyordu. Mino'ya gelenlerin neler olduğunu sorduk ve bize Rodi, Reisnor ve Mike'ın ateşlerinin çok yükseldiğini söyledi. Vücut sıcaklıkları 39 dereceye çıkmıştı. En kötü görünenleri Reinhardt'tı ve Mino onun ateşini düşürmek için penisilin iğnesi yapmıştı. Gelişlerinden kısa bir süre sonra Rodi ve Mike baş ve mide ağrılarından şikayet etmeye başlamışlardı. Mino da ilk olarak bunun dizanteri olduğunu düşünmüştü. Ancak daha sonra ateşlerini ölçmüş ve normalin oldukça üstünde olduğunu görmüştü. Bu yüzden onlara yatmalarını söylemiş ve terleyerek hastalığı atmalarını ummuştu. Ama umutları boşa çıkmış ve Rainer sayıklamaya başlamıştı. Mino penisilin işe yaramazsa daha güçlü ilaçlar kullanmayı önerdi. Richard ve ben gecenin kalan saatlerini Rainer'ın yatağının başında geçirdik. Sabaha doğru ateşi biraz düştü ve 2-3 gün içinde ayağa kalkacak duruma geldi. Ama hala kendini güçsüz hissediyordu. Aynı şekilde diğer hastamızla da ilgilendik ve o da tamamen ayağa kalkmadan onun başından da ayrılmadık. Orada kaldığımız sürece Mino ve ben sağlığımızı koruyabildik ama Richard'ın 3. gün ateşi çıktı. Hastalığı içtiği sudan kaynaklı olamazdı. Çünkü suyu kaynatıp içiyorduk, biz de yediğimiz yemeklere dikkat etmeye karar verdik. Süley'deki bulgularımız oldukça geniş bir aralıktaydı. Ana hedefimiz Kaşan ve Kalkadmus adlı iki kayıp şehri bulmaktı. Kaşan ismi Şuhleh'te yaşayanlara oldukça tanıdık geliyordu ve bu ismi Şuhler'in bir mil doğusunda bulunan ve Puli Ruh'ta bakan küçük Kaşhan mezrasıyla aynılaştırmak çok fazla zamanımızı almadı. Burası çok dik bir uçurumun hemen dibinde bulunan harika bir bölgeydi. Hemen arkada dervişler kenti ya da krallar sarayı olarak anılan granit tepe sıraları vardı. Bu tepelerin zirvesinde bir köy oldu ve 50 yıl önce evlerin yıkıldığı söylenmişti bize. Ayrıca bu özel kaya yapısının engerek yuvası olarak bilindiğini de öğrenmiştik. Gerçekten de kayalarda güneşlenen 2-3 yılan gördük. Onlara geniş bir alan bıraktık. Orada yaşayanların onlardan korktuğu açıktı. Bu yılanların zehrinin ölümcül olduğunu ve her yıl yılan sokmasından ötürü 2 ya da 3 kişinin öldüğünü anlattılar. Krallar Sarayı'ndan Plato'ya bir yol çıkıyordu. Plato'nun en diplerinde eski bir şehrin kalıntılarını gördük. Rabina kitabında bundan bahsediyordu. Şehrin ne kadar eski olduğunu tam olarak saptamak zordu ama belki de milattan sonra 1000 yılına kadar gidiyordu. Askavar'daki eski şehirlerin çoğu gibi Kalsan merkezde eski bir tapınağın kalıntıları vardı. Ön avlu göze çarpıyordu ve 6 metreye 10 metre boyundaydı. Hala döşeme taşlarının ve mozaiklerin bir kısmını görebiliyorduk. Bu ön avlunun kuzey tarafının sonunda Yunan tapınaklarındakilere benzeyen sütunların kalıntıları vardı. Tapınağın çevresinde çoğu evin tuğladan ve taştan yapıldığına dair işaretler vardı. Çok az kalıntı vardı ama bölgenin bir haritasını ve yaklaşık bir taslağını çıkarttık. Yakın zamanlarda kutsal bir adam buraya gömülmüştü ve viran olmuş bir türbe vardı. Şehrin kendi ilginçliği, sahip olduğu kır manzarası ve özellikle ırmağın geniş kanyonunun görünümü ve en çekici yandı. Bölgedeki günlük işlerimizi bitirdiğimizde ayaklarımızı sarkıtıp yüzlerce fet aşağıdaki yerin üstünde uçuşup duran kartalları ve akbabaları izliyorduk. Bu bölgenin diğer bir avantajı da ekibin hasta üyelerinin gelmelerine ve birkaç saatliğine de olsa bize katılmalarına olanak tanımasıydı. Buradan karargah noktamıza ulaşmak kolaydı ve böylece herkes kazıya katılabiliyordu. Kalkadımız ilginç bir yer değildi. Burada 2-3 evden oluşan küçük bir mezra vardı ve bu eski şehir kashandan çok daha küçüktü. En ilginç bulgumuz zerdüş ateş sunağına benzeyen bir taştı. Taş düzdü ve 5 metre yüksekliği vardı. Kalkadımız yakınlarında daha fazla mezar kazılmıştı. Bazılarına baktık, Ziaz ve Daruh'dakine benzeyen bir kalıp vardı. Ateş sunağının etrafındaki alanı araştırdığımızda haşhaşilerinkine benzeyen kahverengi renkli ve cilalı çanak çömlek parçalarıyla karşılaştık. Burası Lima'yı bir kenara bırakırsak yukarı Askavar'da bu tip kalıntıları bulabileceğimiz tek yerdi. Bu nedenle buranın bir haşhaşi yerleşimi olduğunu söylemek akla daha yakın duruyordu. Bize eski zamanlarda Kalkadımus'ta iki kralın yaşadığı anlatılmıştı. Biri Kikavas Şah, diğeri de Sivarivah Şah'tı. Birbirleriyle kavgalıymışlar. Sivarivah Şah yenilmiş ve sürgüne gönderilmişti. Kikavas onun bölgesini almış ve oraya kendi adını vermişti. Adı zamanla biraz değişmiş, Kalkadımus olmuştu. Oranın sakinleri bu olayın 5000 yıl önce olduğunu söylüyorlardı. Bütün bu olayların 30 santim kalınlığında bir kitapta yazdığını düşünüyorlardı. Ama maalesef kitap yakın zamanda ortadan kaybolmuştu. Böylece tüm ısrarlı aramalarımıza rağmen bu kitabı inceleme şansımız olmamıştı. Kazılarımızda iki de su borusu bulmuştuk. İkisi de Krallar Sarayı'ndan başlıyor. Biri Kalkaçmuz köyüne, diğeri de Kaşhan'a varıyordu. Bu her iki su kaynağı da çok eskiydi. Ve gördüğümüz borular belki de orijinallerdi. İki şehir yan yana yapılmışlardı. Ve zamanla daha modern hale getirilmişlerdi. Bununla ilgili daha kesin bilgiler bulmaya çalıştık ama başaramadık. Suule'nin etrafında 2000-3000 yıllık eski şehirler olduğunu duymuştuk ama zamanın kısıtlı olması sebebiyle hepsini araştırmamız mümkün olmadı. Şuhuley'de her yerde bulunan köy bakkalının yanı sıra bir de dişçi vardı. Bir öğleden sonra zaman ayarlayıp onu ziyarete gittik. Yeterince iyileşen Ragnar fotoğraf çekmek istedi ve dişçiye muayenehanesinin fotoğrafını çekmemizin mümkün olup olmadığını sorduk. Dişçi memnun oldu. Bir saat boyunca diş dolgularının, diş çekme aletlerinin ve daha birçok şeyin fotoğrafını çektik. Dişçinin muayenehanesindeki hijyenden gerçekten etkilenmiştik. İki tarafta tahtadan ve ahşaptan kulübeler vardı. Tam ortada hasta için konulmuş bir sandalye ve hemen yanında ayak pedalıyla çalışan eski moda bir dergi vardı. Ona lokal anestezi uygulayıp uygulamadığını sorduk ve zaman zaman uyguladığı cevabını aldık. Ragnar benim dişim ağrıyor numarası yapıp dişçi sandalyesine oturmamın iyi bir fotoğraf malzemesi olacağını düşündü. Önce gönülsüzdüm ama sonra razı oldum. Dişçiye hiçbir koşulda dişlerime dokunmamasını, delginin boş olmasını dilediğimi söyledim. Bunları yapmayacağına söz verdi ve gerçekten de iyi bir aktör gibi davrandı. Köydekiler gerçekten de dişimin ağrıdığını düşünmüşlerdi ve bir sürü insan çok acı verici olacağını düşündükleri bu operasyonu izlemeye koyuldular. İzlemekten memnun görünüyorlardı ve Ragnar onların şaşkınlıklarını ve meraklı bakışlarını iyi yakalayan fotoğraflar çekti. Orada kaldığımız zamanın sonuna doğru Rodie, Mino ile birlikte Vagul Kahni'deki tapınağı ve Laspu'daki hikayeyi araştırmaya gidecek kadar iyileşmişti. İki gün boyunca bizden uzaktılar. Döndüklerinde Mino'yu bir teybe açtı ve raporunu sundu. İranlı bir doktor olarak doğallığında yerel tavırlar ve geleneklerle, arkeolojiyle olduğundan daha ilgiliydi. 15 Ağustos gecesi toz, toprak, çömlekler, çanaklar, kürekler, kameralar ve sağlık çantaları arasında albay sıradaki saldırıyı planlıyordu. Richard ve Ragnar hasta yatıyorlardı. Genel olarak geniş bir dinleyici grubumuz vardı. Bölgenin çocukları, meraklı yetişkinler, üstü başı perişan köylüler ve dikkat isteyen hastalar. Bize düşen Sule yakınındaki köyleri araştırmak. Ertesi gün erkenden yola çıktık. Katırdı Cafer iki yük beygiri ile çıka geldi. Yaya olarak yola çıktık. İlk olarak tepeden aşağı indik, sonra da kuzey-kuzeybatı doğrultusunda yokuş yukarı çıktık. Samatabat çevresinde önemli bir tapınağın olduğu söylenmişti. Yük hayvanlarından biri tam yüklü olmadığından Cafer'in bilmem için gösterdiği çabalara boyun eğdim ve bindim. Yaya olarak gitmek istediğimiz yol boyunca katırcılar arasında tartışma konusu oldu. Sürekli olarak tırmandığımız ve yürüdüğümüz günlerin sonunda bile yürüyerek devam etmeyi tercih ediyorduk. Bazı arkadaşlarımızsa yolu yaya olarak gitmenin prestijimizi azalttığını düşünerek buna karşı çıkıyorlardı. Bindiğim yaşlı, büyük toynaklı ve yere çok sağlam basmayan bir hayvandı. Sisli dağların yüksek yamaçlarına doğru çıktıkça hayvanın benden daha çok korktuğunu düşünmeye başladım. Yolu bulma işini tamamen ona bıraktım. Yolumuzun üzerinde şefer rastladık ve onun emir subayı bu dağlık iklimdeki tek kanun göstergesiydi. Mike, Rodi ve ben soğuk bir akşam Suale'ye ilk olarak vardığımızda şefi bakkalda çay içerken görmüştük. Karanlık bir ifadeyle bize baktı ve Mike taze bir kavuna bakarken bana ilgisiz sorular sordu. Sorularını cevapladım ve ona bir İngiliz arkeoloji grubunun öncüsü olduğumuzu söyledim. Tabii ki tatmin olmadı. Yolculuğumuz sırasında bazı büyük ganjlara ya da eski hazinelere rastladığımızdan şüpheleniyordu. Ancak benim doktor olduğumu öğrenince yetkin bir sağlıkçı tarafından yapılacak bir sağlık kontrolünün hiç de fena olmayacağını söyledi. Deniz seviyesinden 9000 feet yükseklikte yetkinlik konusunda pek fazla rakibim yoktu ve ona olması gerektiği gibi imzalı ve düzgün bir sağlık belgesi vermeyi kabul ettim. Onun sadece bir eri olmasına rağmen otoriteden çok hoşlandığını fark ettim. O aslında genel olarak Akhaye Reis ya da şef olarak biliniyordu. Bu arada şöhretim etrafta hızla yayılmıştı. Çoktan Akhaye Doktor, Bay Doktor isimlerini elde etmiştim. Bu isim benimle birlikte Hazar kıyılarından Hazvin otoyoluna kadar kesintisiz olarak yol aldı. Oysa ki İranlı doktorumuz Jah Kurlu benden çok daha fazla çalışıyor ve yerel halkla çok daha yakından ilgileniyordu. O sisli sabah Bay Şef ve Bay Doktor Vagul Kahani'ye bakan tepenin yamacında buluştular. Şef Dukmare de beni selamladı. At üstünde mağrur ve canlı bir şekilde duruyor ve yaptığı görevden dolayı ödüllendirileceğini düşüncesinden mutlu olduğu açıkça belli oluyordu. İkimiz de merakla konuştuk. Bir grubun bir diğerine saldıracak kadar zarar verdiği bir kavgayı yatıştırmak için Vagul Kani'nin kuzeyine doğru yol aldığı ortaya çıktı. Yanında asker vardı ve asker bir tüfek ve belinin etrafında fişeklerle tehditkar bir şekilde ayakta duruyordu. Yanlarında ufak tefek, göğsünde katlı bir çanta olan nefes nefese kalmış bir adam da vardı. Şahitlerden ifade alacak ve kavga eden taraflar hakkında dosya hazırlayacak olan yerel katipti. Şef, bölgesindeki halka göz atma, yol üstündeki köyleri denetleme ve yeme içme için eski arkadaşlara uğrama fırsatı yakaladığı için bu tip görevleri daha çok sevdiğini söyledi. Ufak katip, katırcımıza bizden önce gitmesini ve Akhaye doktorun gelmekte olduğunu yaymasını söyledi. En azından atlar için arpa ve tanınmış sürücüler için pirinç bulma şansı yükselecekti. Bu öneriye istemeden kulak misafir oldum. Artık Samadabad'ın miğferini, tapınağı, ıssız bir tepeye konmuş olan Astane Suri'yi bulduğumuz yükseklikten görebiliyorduk. Şefe tapınağın tam olarak denetlenip denetlenmediğini ve aslında oralarda yaşamış olan önemli ermişlerin yattığı yerler olup olmadığını sordum. Omuzlarını silkti ve gülerek, Belki yeri kazmışlar, ölü bir bedeni yerleştirmişler ve buna tapınak demeye başlamışlardır dedi. Ermişlere ve tapınaklara dair bu küçümseyici bakış belki de İranlıların çoğunda vardı. Ve bu adamın tam anlamıyla bir dindar olarak görünmeyi başarması da tezat bir durumdu. Ve bu tavır başka bir gözlemlenebilir olaya dayanıyordu. İranlılar anlaşılmaz olaylar ve adamlar yüzünden meydana gelen acımasızlıklarla bezenmiş uzun tarihlerinden ülkelerinin tarihini sembolize etmeye varmışlardır. İnanç ve sadakat kısa ömürlüydü. Ülkenin ekolojik yapısı insanların ve mekanların çeşitliliğini ortaya çıkarıyordu. Hala herhangi bir yapıcı tasarı gerçekliğe başvurmak zorundaydı. Kralların kralı Akhami'nin zamanından beri İran orduları dini ya da etnik bir temelde organize oluyorlardı. Bu etnik gruplar arasında İranlılar, Mevler, Sihanlılar, Turlar, Kürtler, Baluçiler, Türkmenler, Hazarlar, Kafkaslar ve daha birçokları vardı. Senop'tan 70 milletten söz etmiştir. Günümüzde ülke eski büyüklüğünden çok uzak olsa da etnik ayrımlar devam etmektedir ve resmi olarak da kabul edilmiştir. Gerçekten de çok sayıda İranlı topluluğun ve halkın farklı özelliklerinin tanımlanması ve tanınması, örnek bir federal devletin kurulmasına ve güçlenmesine yardım edebilirdi. Dugmore ve ben, şefin bulunduğumuz herhangi bir hazineden kendisini de haberdar etmemizi isteyen komik bir uyarı notuyla birlikte onlardan ayrıldık. Tapınağı incelemek için yürüyorduk. 2500 metre yükseklikte ıssız bir tepenin üstüne kurulmuştu. Vagül Kuani batıda, Samadabad'ın mezrası da vadinin aşağısında güneybatıdaydı. Tapınak bir taş ve balçık karışımıydı. Tahta bir kapısı ve iki yanında pencereleri vardı. İçeride tam ortada tahtadan bir piramit vardı. Kabirin etrafında temiz ve düzgün bir sıralanmış çok sayıda panji, beş kutsal insanı temsil eden bayraklar vardı. Onlara bağlı şekilde duran düzinelerce rengarenk abize, eşarp, fularlar, şeritler ve ipler vardı. Bu tipik süslemeler İran'daki çoğu tapınakta bulunabilir. Oraya bir dileklerinin kabul edilmesi için inançlı insanlar tarafından asılmışlardır. Katırcımız Cafer tapınağa girerken ve çıkarken herkesin "Ya Allah" diyerek Tanrı'nın adını anmasını önerdi. Bu ifade dinle ilgili olmayan birçok noktada da cömertçe kullanılıyordu. Cafer bunun bir tapınaktan fazla bir şey olmadığını söyledi. Safi-i Dab'da kafirlerin girmesini engelleyen gizli bir mühürün olduğu bir yerden söz etti. Hiçbir insanın gücünün bu mührü kırmaya yetmeyeceğini de ekledi. Öğlen yemeğine doğru Samadabad'a doğru indik. Bir çatının üstünde bize sunulanları yiyip içerken her zamanki gibi köyün yaramaz çocukları bizi seyrediyordu. Öğlen yemeğinden sonra hızlı bir şekilde Savat Kuh sırasının batı yamaçları boyunca ilerledik ve Las Pu'ya vardık. Burada incelenmeye değer bölgeler olup olmadığını öğrenmek için etrafı inceledik. Şamtu'da yaşayan ve Suhule hastalığından dolayı baktığım bir adam çok sayıda Gabre, Zerdüş mezarı olduğundan söz etti. O bölgedeki Galeslerin, daha oturaklı söylemek gerekirse çobanların ama genellikle oralardaki tüm yoksul kiracılar için kullanılan bir kelimeydi. Sayısız bronz silah ve kaplar bulunduğunu söyledi. Las Pu'nun doğusunda Kaksa Dar derilen bir yere çeyrek mil kadar tırmandık. Burada gördüğümüz çok sayıda antik mezarların hepsi de hazine bulmak için kazılmış dolu kocaman bir alandı. Bölgenin her karışı çok sayıda çanak çömlekle doluydu. Açıktı ki Las Pu eskiden buraya Kaksa Dar'a kuruluydu. Toprağın çoğu sürülmüş olmasına rağmen duvar kalıntıları içten sığınaklı duvarlar ve benzer mimari kalıntılardan çok sayıda vardı. Çömlek parçaları ya da daha eski zamanları karakterize eder biçimde ince ve cilasızdı ya da haşhaşiler zamanındaki gibi kendine özgüydü. Bu genişliğin ötesinde kuzeydeki dağın dibinde bir kalenin varlığından söz edildi. Tırmandık. Eski güçlendirmelerin kalıntıları belli oluyordu ama buradaki en ilginç bulgu kalenin doğu tarafındaki bir tepede bulunan dev bir sarnıçtı. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeydi. Bir su deposu olarak tasarlandığı çok açıktı. Yontulmuş taşlar ve tuğlalardan örülmüştü. Aneroid basınç 7500'dü. Rehberimizin söylediğine bu sarnıç eski zamanlardan boru sistemiyle Kiram Kuh'a bağlıymış. Laspo'nun 1,5 mil güneyinde büyük dağ Kiram Kuh'un olduğu bir gerçekti. Ayrıca orada Gardan Ambarkaş bağlantı sarnıcı geçidi adında bir geçidin olduğu da bir gerçekti. Ancak biz herhangi bir boru ya da tünel işi bulamadık. Güçlendirmelerin ve sarnıcın eski zamanlarda ve belki de Haşhaşiler zamanı boyunca Laspo'nun geniş şehir kurulumunu koruması için yapıldığı sonucuna vardık. Eski Laspo şehrinin akla yatkın bir hassasiyetle kurulduğu söylenebilirdi. Şule'nin merkezinde olduğu 4 ya da 5 mil yarı çapında ve Vagul, Kani, Kaşe, İr Mahalle, Balkat, Şamtu, Tukas ve Purdehi içine alan çemberde bulunan hiçbir yerde Kaşka Dar'daki kadar geniş ve zengin bir harabe yoktu. Akşama doğru Balkat'tan geçtik. Orada Şefi köyün önemli insanları arasında otoriter bir şekilde çayını yudumlarken bulduk. Elimize o bölgenin beyinin erkek yeğeninden gelen ve bize misafirperverliğini göstermekten mutlu olacağı bildirilen bir mesaj ulaşmıştı. Bizi Ir Mahalle'deki köşküne davet ediyordu. Tükenmiş durumdaydık ve teklifi büyük bir mutlulukla kabul ettik. Binmemiz için iyi katırlar getirildi ancak bu teklifi yine reddettik ve ayakta yolculuk prensibini gevşetmedik. Akşam üzeri Ir Mahalle'de genç beyle birlikteydik. Güzel bir verandası olan büyük ve temiz bir eve girdik ve gösterilen yere oturduk. Zeminde, duvarlarda ve evin birçok yerinde büyük ve pahalı halılar vardı. Konuşurken çaylarımız geldi. Bey, 24 yaşlarında açık tenli, kısa kıvırcık ve kızıl saçlı genç bir adamdı. Küçük, delici ama aynı zamanda arkadaş canlısı ve uysal gözleri vardı. Gümüş kulplu küçük bardaklardan çayımızı yudumlarken zekice bir sohbet açtık. Aynı zamanda yerel lehçeyi kullanarak sağa sola anlamakta zorlandığım bir dizi emir veriyordu. Bir süre sonra eve köylülerinden bir adam ve oğlu geldi. Ev sahibimizin oturma teklifine hepimiz gibi yere rağmen ayakta kalmaya devam ettiler. Adam teklifi reddedilince Dugmore merakla ne olduğunu anlamaya koyuldu. Ev sahibimiz çocuğun daha da yabanileştiğini söyledi. Onu istediği kızla evlendirmenin zamanının geldiğini düşünüyordu. Çocuğun babasının oğluna tarlada ihtiyacı vardı ve onun gelinle birlikte gidip başka bir köye yerleşmesine hiç istekli değildi. Oğlunun evlenmesi çok masraflı olurdu. O bölgedeki Galeysler evlendikleri zaman her iki tarafında beye durumlarına göre en az ve birkaç tane olmak üzere hediye vermek zorunda olmalarını şaşkınlıkla fark etmiştim. Konuşmamızın konusu evlilik olduğundan Avrupa'da sabırsız ve istekli evlenmemiş kızlar hakkında çok şey duyduğundan ve o bölgelere gitmeyi düşündüğünden söz etti. Kıkır kıkır gülerek iki karısı olduğundan ve bir üçüncüyü de alabileceğinden bahsetti. Evleneceği olası üçüncü kızı Söhleh'teki kampımızda daha sonra gördüm. 12 yaşında mahcup bir kızdı ve uygun bir kız gibi görünmek için kendini zorladığı açıkça görülüyordu. Ev sahibimiz yukarı Askavar'ın bu bölgesindeki topraklarının çoğunun amcası Büyük Hacı'ya ait olduğunu söyledi. Ancak artık yaşlanmıştı ve yazlık bölgelerden hoşlanmıyordu. Gilan ve Şahsavar'da büyük evleri vardı ve sonbahar ve kışı çoğunlukla orada geçiriyorlardı. Buradaki çevrenin ve bize sundukları hizmetin mütevaziliği için hoşgörümüze sığındığını söyledi. Bu biraz ikiyüzlü bir tavırdı. Çünkü hemen ardından evdeki bir halı için 400 bin riyal ödediğini söyledi. Muhteşem kebapları, farklı pilavları, evde yapılmış hamur işlerini ve kavunları ardı ardına yedik. Ev sahibimiz ziyaretimiz beklenmedik olduğundan, hazırlıklarının yetersiz olduğundan dolayı tekrar özür diledi. Akşam geç saatte toprakları Gilan'dan aşağı Aşkavar'a kadar uzanan büyük bir toprak sahibinden bir haberci geldi. Ev sahibi ve haberci belki de anlamam için standart bir İranca konuştular. Mesajın ve konuşmanın konusu yakında yapılacak İran genel seçimleriydi. Galeslerin seçimlerde nasıl davranacağı hakkında konuşuyorlardı. İran'ın diğer birçok bölgesinde olduğu gibi burada da seçmenlerin oylarında büyük toprak sahiplerinin belirleyici etkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Eğitimsiz ve itaatkar olan yoksul köylüleri, kiracı, harekete geçiriyor. Nereye oy vereceklerini söylüyor ve toprak sahibinin istediği adayın ismi işaretlenmiş seçim zarflarını onlara veriyorlardı. Bana gülerek seçim zamanları sahibi çoktan ölmüş, doğum belgeleri sayesinde fazladan oylar elde edildiğini söylediler. Bu belgeler sahibinin yakınlarından satın alınıyor ya da farklı yöntemlerle ele geçiriliyorlardı. Bu keşif beni çok şaşırtmamıştı. Çünkü daha önce İran'daki seçim işlerinin nasıl yapıldığını biraz öğrenmiştim. Aynı hikayeyi daha önce Alamut Vadisi'ndeki Garmrut köyündeki adamlardan dinlemiştim. Hikayeyi anlatan oldukça şamatacı adam bu tarz bir işte ahlaki olmayan bir yanın olmadığını. Çünkü ölü adam için mezarda yatarken bile oyunu veren düzgün vatandaşlar olarak görev yapmanın iyi bir şey olduğunu söylemişti. Kendi istemleriyle bir adaya oy vermek gerçekte önemsizdi. Ertesi sabah evin dışında uzun bir kuyrukla karşılaştım. Bunlar benim hastalarımdı. Görünen o ki nereye gidersem bir sabah kliniği açmak zorundaydım. Ev sahibim araya girerek onların ihtiyaç duydukları şeyin penisilin olduğunu söyledi. Bu fikri önemsemedim. Hastaları muayene etmeye başladım ve küçük sağlık çantamdan ilaç sağlamaya çalıştım. Sabah saat 10'da ayrıldık ve Suhule'ye doğru yola çıktık. Kaşan ve Kalkadımus'taki işlerimizi bitirdiğimizde başka gecikmeye mahal vermememiz gerektiğini hissettik. Çünkü kamp yorgunluğu, belki de hastalığın son ürünü, grubun üstüne çöküyordu. Her gün hareketlerimizi geciktirmek için mazeretler bulmaya çalışıyorduk ve sonunda işi sıkı tutmaya başladım ve buradan ayrılmak için 2 günümüz kaldığını sistematik olarak söylemek zorunda kaldım. Mike ve Richard uzun mesafeler yürüme konusunda gerçekten emin değildiler ve onların katırlara binmesine karar verildi. Katır getirtmek bazı sıkıntı verici gecikmelere yol açabiliyordu. Gilan'a sonuçlara yardım etmek için gidilebilir ya da köyün etrafındaki günlük işlerin için gerekebilirdi ama gönül alma ve tehdidin bir karışımını kullanarak çeşitli hastalıklardan muzdarip 8 katırlık bir ekip kurmayı başardık ve yüklenip Suileh'ten ayrılıp Karkaru'da yola çıktık.